Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 30.
Arı Türkçeden tüm Arapça ve Farsça kökenli sözcükler atılmadı. Bir kısmı Arı Türkçe sözcüklerin eş anlamlıları olarak, bazıları da biraz farklı anlamlar taşıyarak yaşamlarını sürdürmektedir. Atatürk'ün dil politikası 1930'lu yıllara dek kullandığı Yüksek Osmanlıcayı anlaşılmaz bir hale getirdi. Ama dil devriminin ardından gelen dil evrimi, her türlü kaynaktan ve yeni türetimden yararlanarak çağdaş bir toplumun gereksinimlerini karşılayacak kadar yeterli oldu ve hayal gücü geniş yazarlar tarafından zarifleştirildi. Atatürk'ün döneminde dil açısından aşırı gibi görülenler artık günümüzde sıradan sayılıyor. Gerçi onun türettiği sözcüklerin bir kısmı kullanılmıyor ama Türkçe köklerden yeni sözcükler oluşturma fikri sürüyor ve dili daha kolay anlaşılır biçime getiriyor. Latin alfabesinin ve saf Türkçenin tanıtılması, insanları genelde ruhen orta çağa ve doğuya saplanıp kalmış cehalet yüklü geçmişlerinden uzaklaştırdı. Alfabe değişikliğinden sonra kültürlü bir Türk Telford Walker, bu işin 10 yıl içinde Türkçeyi yok edeceğini söylemişti. Ama böyle bir durum yaşanmadı. Dipnot, Walk, sayfa 275. Tam tersine yapay kökeninden tümüyle kurtulamamış yeni bir Türkçe biçimi yaratıldı. Atatürk'ün öteki reformları içinde bu yargı geçerlidir. Gazi'nin başlattığı ibadette Türkçenin kullanılması fikri bugün bile tartışılmaktadır. İslam dininin ayin dili Arapçadır ve anlaşılmasına yardımcı olmak için Kur'an tercüme edilebilir. Ama belli başlı duaların Arapça olarak okunması öngörülür. Atatürk bu görüşe cepheden karşı çıkmadı ve ayinin öncesindeki ve sonrasındaki ezan, kamet ve hutbenin Türkçe olması gerektiğini açıkladı. 3 Şubat 1928 tarihinde ilk kez hutbe Türkçe okundu. 22 Ocak 1932'de de Kur'an'ın bir bölümü İstanbul'daki bir camide yine ilk kez Türkçe olarak okundu. Bu girişimlerin amacı dindarları bilgilendirmekti. Aynı yılın 18 Temmuz'unda din otoriteleri birkaç ay içinde bütün Türkiye'de ezan ve kametin Türkçe okunmaya başlayacağını bildirdiler. Dipnot, tarihler için özerdim, sayfa 111-112. Uygulama bölük bölçük olduğundan yaşanan belirsizlik sorunlara yol açtı. 1 Şubat 1933 tarihinde Bursa'daki Ulu Cami'de ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan bir grup, başka yerlerde Arapça okunmasına izin verdiğini söyleyerek gösteri yaptı. Emniyet güçleri valinin makamına yürümek isteyenleri durdurdu ve derhal iğrenç bir gerici ayaklanma olarak tanımlanan gösterinin elebaşılarını tutukladı. Basının verdiği bilgiye göre hükümete isyancıları lanetleyen yüzlerce telgraf çekilmişti. Bir yıl önce Menemen'deki bağnaz dincilerin başkalarına ibret olması için ısrar eden Mustafa Kemal bu kez daha ılımlı davrandı. 6 Şubat'ta geldiği Bursa'da bunun pek de üzerinde durulacak bir olay olmadığını bildirdi. Sorunun önemli yönü din değil, dildi. Türklerin ulusal dilinin ve kimliğinin yaşamın her yönünü kapsayacağını, herkesin kabul etmesi gerektiğini açıkladı. Bu arada dini politikaya alet edenlere hoşgörü gösterilmeyecekti ve cahil gericiler cezalandırılacaktı. Bazı yerel yetkililer görevlerinden alındı ve protesto gösterisinin elebaşıları hapse atıldı ama idam edildiklerine dair hiçbir kayıt bulunmuyor. 6 Mart 1933'te Diyanet İşleri Başkanlığı, Arapça ezanın bütün ülkede Hükümet-i Celile'nin yani Ulu Hükümet'in takip buyurduğu maksadı milliye uygun gelmediği için Türkçe olarak okunacağını açıkladı. Dipnot, Topçuoğlu, Editör, Cilt 6, sayfa 107-112, Daver, sayfa 171. İstanbul'da ezanın Türkçe okunması talimatı 7 Şubat 1993 tarihinde verildi. Ne var ki bu bir yasa değil, idari bir karardı. Dindarlar namaz kılarken Arapça dua etmeyi sürdürdüler. Bursa'da yaşananlar Müslümanların ibadetini Türkçeleştirmek konusunda daha fazla ileri gidilmesinin doğru olmayacağını göstermişti. 1934 Haziran'ında yeni bir tarih ve yeni bir dil yaratmak için gösterilen zorlu çabaların ortasında Mustafa Kemal bütün Türk vatandaşları için soyadının zorunlu olacağını bildirdi. Soyadı kullanmanın yararlarını tartışmak gereksizdi. Şimdiye dek birkaç aile soyadı kullanıyordu. Birçoğunun lakapları vardı. Ama Müslüman Türklerin büyük çoğunluğu yalnızca ilk adlarıyla biliniyordu. İnsanları birbirinden ayırt etmek için tüm belgelerde ana babalarının adları yer alıyordu. Askeri okullarda ise öğrenciler adları ve doğum yerleriyle tanınıyordu. Bu geleneksel sistem çağdaş bir toplumun gereksinimlerini karşılayamazdı ve soyadı kullanma zorunluluğu kolayca kabul edildi. Tabii getirilen değişiklik bazı karışıklıklara yol açtı. Mustafa Kemal kendisi için seçeceği soyadını uzun uzun düşündü. Sonunda Kasım ayında tüm Türklerin babası olduğunu gösteren Atatürk adını seçti. Seçtiği soyadı düşünce biçimini gösteriyordu. Artık 53 yaşına gelmişti ve kendini baba yani orta yaşlı adam olarak görüyordu. Kendi çocuğu olmadığından kendisini tüm Türklerin babası olarak görebilirdi. Ülkeyi yönetenlerin kendilerini halkın babası olarak görmeleri olağan dışı değildi. Batılı liberaller tarafından Kızıl Sultan diye tanınan 2. Abdülhamit de bazı kesimlerce Baba Hamit olarak anılırdı. Yalnızca bir babayı değil, aynı zamanda bir soyun başlangıcını da işaret eden ata sözcüğü ise daha görkemliydi. Meclis Atatürk soyadının yalnızca Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kullanılabileceğini belirten bir yasayı onayladı. Akrabaları başka soyadları seçmek zorunda kaldılar. Kız kardeşi Makbule sözcük anlamı babanın ailesinden olan atadan soyadını alırken manevi kızlarına da farklı soyadlar verildi. Atatürk bir süre yakın arkadaşlarına soyadı bulmakla oyalandı. İsmet'e Yunan ordusunu 2 kez durdurdu, İnönü Savaş Meydanı'nın adı verildi. Ama bu at yalnızca ona ait olacağından annesi ve erkek kardeşleri Temelli adını aldılar. İsmet gibi öteki generallerin çoğu da çarpışmaları kazandıkları yörelerin adıyla bilinmek istediler. İstiklal Savaşı'nın son zaferlerinin kazanıldığı Afyon çevresindeki tepelerin isimleri bu çarpışmalara katılmış olan komutanlara dağıtıldı. Bazı insanlar doğdukları yerleri ya da mesleklerini çağrıştıran adları yeğlediler. Saf Türkçe oldukları için onaylanan bir listeden seçim yapma olanağı da vardı. Bu liste Sert, Çetin, Yılmaz, Demir, Çelik, Kaya gibi erkeksi niteliklerini öne çıkarıyordu. Ve bu adlar öylesine sevildi ki yeni doğan erkek çocuklara soyadının yanında ilk ad olarak da verilmeye başlandı. İstenirse Çetin Kaya ya da Demirel gibi bileşik sözcükler de yaratılabilirdi. Bazı aileler Mustafa Kemal'in kendileri için yarattığı soyadlarını ve anlamlarını açıklayan kağıt parçalarını büyük bir özen ve gururla sakladılar. Yine de erkeksi nitelikleri, değerleri ya da vatanseverlik iddialarını yansıtan sözcükler herkes için yeterli sayıda bulunamadı. Sonuç olarak örneğin saf Türk anlamına gelen Öztürk soyadını taşıyanların hepsi akraba demek değildir. Soyadı kullanımı Türkiye'de yeni olduğu için seçilen adlar bir önceki kuşağın iddialarını ve o dönemin ruhunu açıkça yansıtır. Soyadı kullanımının getirdiği eşitliği pekiştirmek için 2 önlem daha alındı. 1934 Kasım'ında çıkarılan bir yasa aralarında paşa, bey, efendi, hanım ve hoca gibi sözlerinin de bulunduğu bütün geleneksel ünvanların kullanımını ortadan kaldırdı. Bundan böyle erkeklere Orta Asya Türkiye dillerinde zengin adam anlamına gelen bay ve evli ya da bekar tüm kadınlara Fransızca madam sözcüğünden esinlenerek yeni yaratılan bayan ünvanı ile hitap edilecekti. Resmi işlerde kullanımına derhal başlanan bu sözcükler artık günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmıyor. Generallere samimi ortamlarda yine paşa deniyor. Kibar sohbetlerde adların ardından bey ve hanım sözcüklerinin kullanımı sürüyor. Ve Katolik papazların birbirine peder demesi gibi akademisyenler de birbirine hocam demekten vazgeçmiyor. Ama kibarlık başka şey. Atatürk'ün ortaya attığı tüm bireylerin kuramsal eşitliği ise bambaşka. 1934 aralığında alınan 2. önlemle ibadet yerleri ve ayinler dışında dini giysilerin kullanılması yasaklandı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 120. Dini giysiler daha önce yalnızca resmi din adamları tarafından kullanılması koşuluyla sınırlanmıştı ve şimdi de halkın gözü önünden uzaklaştırılıyordu. 1453'te İstanbul'un fethinden bu yana cami olarak kullanılan Ayasofya Kilisesi, 2 Şubat 1935'te laik bir müze olarak halka açıldı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 121. Yine 1935 Mayıs'ında çıkarılan bir yasa, resmi tatil gününü Müslümanların en önemli ibadet günü olan Cuma'dan pazara değiştirdi. Dipnot, adı geçen eser. Atatürk'ün reformları artık tamamlanmıştı. Devlet yalnızca laik olmakla kalmıyor, laik görünüyordu da. Üstelik yabancı dillerdeki afiş ve tabelaların yasaklanması ve vatandaşların yalnızca Türkçe konuşmaya yönlendirilmesi milliyetçi bir devlet olduğunu belirtiyordu. 1934'te çıkarılan bir iskan kanunuyla ülke toprakları 3 sınıfa ayrıldı. Türk kültürüne bağlı nüfusun arttırılacağı yöreler, Türk kültürü içinde eritilecek olanların göç ettirileceği yöreler ve boşaltılacak yöreler. Dipnot, Yasa No. 2510, Resmi Gazete, 14 Haziran 1934. Türk ırkından olmayan göçmenler hükümetin istekleri doğrultusunda yerleştirilecekti. Türk kültürüne bağlı olmayan anarşistler, casuslar, göçer çingeneler ülkeye sokulmayacaktı. Ertesi yıl Tunç çağından bu yana Türklerin yaşadığı varsayılarak adı Tunceli olarak değiştirilen Dersim dağlarında süresiz askeri yönetim ilan edildi. Askeri valiye yöre halkının yerleşim yerlerini değiştirme ve idam hükümlerini onaylama yetkisi verildi. Dipnot, Yasa No. 3195, 2 Ocak 1936'da yayınlandı. Metin için Bulut, sayfa 317-318. Yörede yaşayan ve Zazaca konuşan Alevi Kürt aşiretleri ayaklandı. Ayaklanma acımasızca bastırıldı ve bölgede huzur sağlandı. Bundan sonraki 50 yıl boyunca Dersim Kürtleri Ankara hükümetine pek fazla sorun çıkarmadı. Atatürk'ün idari ayrıntılar için pek fazla zamanı olmadığından resmi olarak onayladığı bazı önlemleri kendisinin düşündüğü varsayılamaz. Kuruluşundan itibaren Bolşevik ve İtalyan faşist rejim modelleriyle karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti şimdi de Alman Nazilerinin etkisi altındaydı. Ekonomik bunalım her tarafta yabancılara karşı ön yargıyı arttırdığı gibi korumacılık kavramı da geliştiğinden çalışma imkanlarını kendi vatandaşlarıyla sınırlayan tek ülke Türkiye değildi. Yabancıların elindeki demir yollarının, limanların ve fabrikaların devletleştirilmesi tamamlanmıştı. Casuslardan çok korkulduğundan yabancılarla temas kurulması istenmiyordu. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, askeri güvenlik bölgeleri konusunda çok duyarlı olduğu için yabancıları buralardan uzak tutmaya gayret gösteriliyordu. Atatürk'ün Yalova'daki yazlık evine ya da İzmit Donanma Komutanlığı'na fazla yaklaşan yabancı denizciler tutuklanabilirdi. Casusların iletişim kurmak için telsiz kullanabileceklerini düşünen Mareşal, İstanbul'da radyo antenlerinden yararlanılmasına karşı çıkıyordu. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 545-546. Yurt içindeki potansiyel muhalifler çok yakından gözleniyordu. 1932 yılında Marksistlere büyük bir darbe indirildi ve şair Nazım Hikmet Ran tutuklanıp 1934 yılına dek hapse atıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel sekreteri Recep Peker ile 1931'den Atatürk'ün ölümüne dek İçişleri Bakanlığı görevini sürdüren Şükrü Kaya, baskıcı politikayla en yakından ilgisi bulunan kişilerdi. 1935 Şubat'ında Millet Meclisi seçimi yapıldı. Tek bir aday listesi hazırlandı ama Halk Fırkası 16 bağımsız milletvekilinin seçilmesine izin verdi. Bunların arasında en ünlüsü Atatürk'le araları açılmış olan eski dostu General Refet Bele'ydi. Kadınlar ilk kez aday oldu ve yaklaşık 400 milletvekilinin bulunduğu parlamentoya 18 kadın seçildi. Ya da daha doğrusu atandı. Kadın milletvekillerinin sayısı özellikle seçimler daha özgür yapılmaya başlayınca giderek düşmeye başladı. Başka bir yenilik de ikisi Rum, biri Ermeni ve biri de Yahudi, Atatürk'ün özel doktorlarından biri olan 4 gayrimüslim milletvekilinin atanmasıydı. Dipnot, Goloğlu, Cilt 7, sayfa 153-157. Hepsi de göstermelik olarak orada bulunduklarını biliyordu. 1 Mart 1935'te Atatürk 4. ve son kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bundan sonraki girişimi Cumhuriyet Halk Fırkası'nı tümüyle devletin emri altına sokmak oldu. Partinin güçlü genel sekreteri Recep Peker, Nazi Almanyası'nı ziyaret etmişti ve 1935 Mayıs'ında parti kongresinin hemen öncesinde tek partiyi yönetimden sorumlu konuma getirme önerisini yaptı. Atatürk'ün sekreteri Hasan Rıza Soyak'a göre İsmet İnönü bu öneriyi onayladı. Dehşete kapılan Atatürk sekreterine, "Bu zorbalar kimlerdir, onları kim seçecektir?" diye sordu. Dipnot, Soyak, Cilt 1, sayfa 57-60. Recep Peker zaten suikast girişimi sırasında İzmir valisi ve şimdi de Trakya genel müfettişi olan Kazım Dirik'in konumunu zayıflatmaya çalışarak Atatürk'ü kızdırmıştı. Dirik yörenin gelişmesine katkıda bulunmaları için köylülerden vergi toplamak istemiş ve partinin yerel yetkilisi buna karşı çıkmıştı. Atatürk, General Dirik'in tarafını tutunca parti görevlisi başka bir yere gönderildi. Dipnot, Kılıç Ali'nin anlattığına göre, sayfa 101-104, Atatürk bu olayı kendi gözüyle incelemek istedi ve Kazım Dirik'le birlikte Çorlu'ya kadar gitti. Romanya'dan gelen göçmenler için inşa edilen köyü gezdi ve Dirik'in köylülerden topladığı vergileri çok iyi değerlendirdiğine karar verdi. Nöbet defteri 502, bu gezinin 3 Haziran 1936'da bir gün sürdüğünü gösteriyor. Anlaşılan bu kısacık gezi upuzun bir öykünün ortaya atılmasına neden oldu. Sözde Atatürk, Nuri Jonker ile birlikte gizlice Florya'dan ayrılmış ve vergi memurları tarafından öküzüne el konduğu için dertlenen bir köylüyle karşılaşmış. Köylüyü Florya'ya getirip hükümetinin baskıcı yöntemlerinin bir kanıtı olarak İsmet İnönü ile yüzleştirmiş. Hayal ürünü bu kaçamağa İsmet Bozdağ 30 sayfa ayırmış. Atatürk'ün sofrası sayfa 936 ve olay tarihini 1936 sonbaharı olarak belirtmiş. Nöbet defterinde bu öyküyü destekleyecek hiçbir kayıt bulunmuyor. Atatürk için bunlar yeterli değildi. 15 Mayıs'ta parti kongresinin başlangıcıyla çakışan bir akşam toplantısında Peker'e parti yetkililerini seçerken daha dikkatli davranmasını söyledi. Trakya'dan gelen bir adam ülkenin herhangi bir köşesinde elini kolunu sallayarak dolaşmamalıydı. Başkalarının önünde azarlanan Peker öfkeye kapıldı ve hiç beklenmedik bir biçimde toplantıyı terk etti. Atatürk onu derhal görevinden aldı. Dipnot Özalp sayfa 63-64. Ertesi gün İsmet İnönü partinin genel başkan yardımcısı olarak yeni görev dağılımını açıkladı. Dahiliye vekili Şükrü Kaya parti genel sekreterliğine getirilecek ve böylece parti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı'ndan oluşan bir üçlü tarafından yönetilecekti. Bölge genel müfettişleriyle bölge valileri hem bulundukları bölgenin yönetiminden hem de partinin örgütlenmesinden sorumlu olacaklardı. Dipnot Goloğlu Cilt 7 sayfa 190-191.
Ayrım sonu.